Adalet İşyüzü'nden herkese merhaba. 31 Mart yerel seçimlerine çok kısa bir zaman kaldı. Biz de bugün programımızda belediye işçilerinin statüsünü konuşacağız. Aslında uzunca bir zamandır gündemde olan kadro talebini konuşacağız. İlk olarak şunu sormak istiyorum hocam. Yani belediye işçilerinin şu an kadroda mı, beyin mi, taşeron işçi mi, nedir statüsü?
Yani kadroda olan da var, taşeron işçi statüsünde olan da var. Geçici işçi olarak çalıştırılan da var. Birden fazla istihdam biçimleri var. Ama asıl sorun şuradan çıkıyor. Hiçbir şeyi doğru yapmıyoruz. Belediyelerde bir kere bir kadro sınırlaması söz konusu. Bu hukuki bir sınırlama değil. Yani iş yasasında mesela kadrolu işçi, kadrosuz işçi falan diye böyle bir ayrım yok. Bu başka uygulamanın içerisinden gelen, adlandırmakta zorlandığım bir şey. O yüzden sözcükleri dikkatli seçmeye çalışıyorum. Bir belediye hizmetlerinin görülmesi için gerekli olan işçi sayısı.
Evet.
Bu sayı ekonomik nedenlerle sınırlandırılıyor. Hı hı. Belediyelere istedikleri kadar işçi alma olanağı verilmiyor. Şimdi böyle bir olanak verilmediği zaman belediyeler ne yapacaklar? Bu sefer belediye iktisadi teşekkülleri dediğimiz bitleri kuruyorlar, şirketleri kuruyorlar. Şimdi bunlar özel hukuk hükümlerine tabi. %99'u da eğer belediye hissedarı da olsa özel hukuk hükümlerine tabi. Şimdi birinci çarpık uygulama buradan geliyor. Evet. İkincisi alt işverene görüyorlar. Belediye yasasını değiştirdiler. Belediyenin asli işlerinin tamamını bugün belediyeler hizmet satın alma adı altında asıl işveren, alt işveren ilişkisi çerçevesinde alma olanağına kavuştular. Bu neyi getiriyor? Bu birbirinden kopuk, birbirine aynı işi yapmış olmasına rağmen aynı ücreti alamayan parçalanmış bir iş gücü piyasasını da beraberinde getiriyor. Uygulamanın kendisinin belediyelere bir takım avantajları var. Hem belediyeye hem genel olarak Maliye Bakanlığı'na da avantajları var. Ne bu avantajlar? Şimdi bir çekirdek iş gücünü kadrolu adı altında tutuyor. Bunların sendikalaşmasına, toplu sözleşme yapmasına da izin veriyor. Ama bunun etrafında aynı işi yapan çok daha ucuza çalıştırdığı bir iş gücü ve güvencesiz bir iş gücü. Hem ucuz olması hem güvencesiz olması üzerinden de çok rahat kontrol edilebiliyor. Kadrolu işçiler biraz daha kendilerini güvencede hissedebiliyorlar. Dolayısıyla sorun buradan çıkıyor. Aslında bu sorunu çözmek çok kolay, çok basit. Ama o kolay ve basit çözüme bir türlü siyasi irade yanaşmıyor. Daha önce de yaptığımız programlarda altını çizmiştik. Taşeron sorunu çözülmedi, kadrolu taşeron sorunu çıktı demiştik. Nitekim öyle oldu. 696 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle sorunu çözmediler. Bir de kadrolu taşeron işçisi sorunu çıkardılar. Sorunun en basit çözümü ne olur? İşte belediyelerin kadrolu işçi sınırlamasını kaldırırsın. Daha objektif bir takım kısıtlarla alt işveren işçisi olarak görünen işçileri belediyeden çalışıyor olarak gösterirsin. SGK işe giriş bildirgelerinde doğrudan işe alırsın. Sorun da kendiliğinden çözülür. Doğrudan işe aldığında o işçi diliyorsa o belediyedeki örgütlü sendikaya üye olur. Yürürlükteki olan toplu sözleşmeden de yararlanır. Kimsenin kimse arasında bir farklılık doğmaz. Ama bunu yapmak yerine yasal düzenlemelerle özel statüler yarattığın zaman bu özel statüler de kendi içerisinde başka handikapları beraberinde getiriyor. Ve tümüyle de olay geliyor, ekonomik sınırlıklara dayanıyor. Yani kadroyu alıyorsun ama 3 yıl boyunca diğer kadrolu işçilerle aynı ücretle almasına izin vermiyorsun. Yani ücret farklılıklarını, statü farklılıklarını kadrolu işçiler içerisinde KK ile geçenler diye adlandırarak yine devam ettiriyorsun. Böyle bir gariplik ve çarpıklık söz konusu.
Peki bir kamu kurumu içerisinde esas iş dediğimiz, yani belediyelerin esas hizmet verdiği işte yeraltı, temizlik vesaire işlerini de yapan, sizin de bahsettiğiniz gibi yani böyle bir statüye sahip işçiler var. Bu durumun kendisi yasal mı?
Yani şimdi yasal değildi. Bak şöyle gelişti. O yüzden biraz tarihsel olarak hatırlayalım. 4857 sayılı iş yasası asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi konusunda çok ciddi sınırlamaları getirdi. Bu sınırlamalar gelir gelmez hemen kamuda ne olacak denildi. Ve kamu oturup işte bir yüklenici kavramı üzerinden bu sınırlamaları aşmaya kalktı. Yargıtay insanın yüzünü ağırtan bir karar verdi. Adı yüklenici de olsa, şu da olsa, bu da olsa fark etmez. Asıl işi bölerek sen alt işverene veremezsin. Verdiğin zaman da bu yasaya aykırı çalıştırma olur ve işçi ta başından itibaren asıl işveren işçisi sayılır dedi. Bunun üzerine belediye yasasını değiştirdiler. Belediye yasasını değiştirip belediyelerin asli işlerinin hepsini tek tek sayıp bunları dediler belediye hizmet alımı yoluyla yapabilirdi. Yeni bir yasayla yeni bir yol açtılar. Yani bak 4857 sayılı yasayla inatlaştılar. Uluslararası sözleşmelerle inatlaştılar. Ve en sonunda da belediye yasasındaki bu kapı açtı. İşte önce belediyelerde başladı. Sonra enerji iş kolunda başladı. Özel yasalarına getirdikleri özel istisnai düzenlemeler istisna olmaktan çıktı. Genel bir istihdam biçimi haline geldi. Burada inatlaşılan şey ne? Ucuza işçi çalıştırmak, güvencesiz işçi çalıştırmak. Bunun için de hukukun arkasını kanun yoluyla döndüler. Yani belediyeler yasasını değiştirerek 4857 sayılı kanundaki sınırlamayı aşmaya çalıştılar. İşin Türkçesi bu.
Peki hocam, olması gerekenden bahsettiniz. Şimdi bir seçim yaklaşıyor ve her seçim dönemi olduğu gibi belediye işleri, özellikle de bu kablolu taşeron dediğimiz işçiler açısından hem de taşeron işçiler açısından da bir güvencesizlik sorunu var. Siz ne söylüyorsunuz? Yani burada sendikalar, işçiler ne yapmalı?
Şimdi kısa vadede tabii seçimin verdiği bir takım avantajlar üzerinden hareket ederek kendilerini en güvenceli statüye almaları için çalışmaları rasyonel, aklın gerektiği bir şey. Ama bu çözüm mü? Bence çözüm değil. Burada asıl çözülmesi gereken nokta anayasanın ve 657 sayılı yasanın, daha doğrusu kamuda istihdamı düzenleyen tüm yasal düzenlemelerinde ki deformasyonları ortadan kaldırıp yer yerine oturtmak. Şimdi anayasa ne diyor? Devletin asli ve sürekli işlerini yapmakla görevli olan statüye memur diyor. Kamu hizmetleri memurlar ve diğer çalışanlar üzerine. Şimdi bu diğer ne? 657 sayılı yasaya bakıyorsun. 657 sayılı yasada istihdama baktığında o memurların statüsünü düzenliyor. Başka? Başka işçi statüsünde çalışanlar var. Başka sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar var. Geçici işçiler var. Şimdi işçi kim? Bir hizmet takdirine bağlı olarak çalışan herkes işçidir dersin. Bu yasanın tanımına uygun olarak hizmet taktiğiyle çalıştırdığın, iş sözleşmesiyle çalıştırdığın herkesi işçi statüsünde işe alırsın. Sözleşmeli personel dediğimiz ne? Sözleşmeli personel özel uzmanlık gerektiriyordur bir alanda ve geçici bir süredir. Örneğin bir belediyedeki bilgisayar işlemlerinin, bilgisayar sisteminin yenilenmesi işi vardır. O işle sınırlı olarak bilgisayar uzmanlarını sözleşmeli olarak istihdam edersin. Evet. Yasadaki sözleşmeli personelin varlık nedeni bu. Ama böyle mi uygulanıyor? Hayır. Sözleşmeli personel adı altında sen hizmet taktiğiyle çalıştırabileceğin onlarca insanı alıp hiçbir uzmanlıkta aramadığın zaman o zaman ne oluyor? İşçi kadrosundan alamadığını sözleşmeli personel kadrosundan alıyorsun. Oysa sözleşmeli personel sürekli bir istihdam için öngörülmediği için kendi içerisinde de güvencesizliği ve handikabı bağırıyor. Yani en azından sözleşme süresiyle sınırlandırılmış durumda. O zaman ne oluyor? Sürekli bu sözleşmeler yenileniyor. Yenilerek gidiyor. Ondan sonra bir kanun çıkarıyorlar. Diyorlar ki ey sözleşmeliler gelin isterseniz sizin memur kadrosunu alalım. İsterseniz bilmem ne alalım seçim döneminde. Evet. Bu garabeti böyle gidiyorlar. Geçici işçiler denilen olay ne? Şimdi bir hizmet takdirine bağlı olarak çalışan işçi olmayan personel. Böyle bir geçicilik tanımı olur mu? Bu tanımın kendisi zaten akla aykırı, mantığa, hukuka da aykırı. Geçici işçi ne? Adı üzerinde geçici işlerde çalışan işler. Geçici iş ne? Nitelikleri gereği bak. İşin niteliği gereği bir aydan az süren işlerdir geçici işler. Belediyenin bir aydan süren az sürecek arizi bir işi çıkmıştır. Orada geçici işçi istihdam edebilirsin. Ama ne yapıyorsun sen geçici işçiyi de 11 ay boyunca geçici işçi statüsünde çalıştırıyorsun. Aynı olay mevsimlik işçiler işinde söz konusu. Mevsimlik işçi çalıştırıyorsun. Mevsimlik işin ayırt edici özelliği ne? Yılın ancak belli mevsimlerinde sadece o mevsimde yapılan işler mevsimlik işlerdir. Sen 11 ay mevsimlik işçi çalıştırıyorsun ve Yargıtay da diyor ki 11 ayı aşmadığı sürece bu iş mevsimlik olabilir diyor. Dolayısıyla asıl yapılması gereken işte bu tür deformasyonlara izin vermemek. İşçi, işçi kadrosunda sözleşmeli, gerçekten sözleşmeli gerekiyorsa ve gerçekten de sözleşmeli personel için gerekli niteliklere sahip işçilerden istihdam edersin. Geçici işçileri de nitelikleri gereği bir aydan az süren işleri yaparsın. Norm kadro sınırlaması gibi bu anlamsız sınırlama. Yani bir yandan sınırlıyorsun ama öbür taraftan bu sınırlamanın bedelini daha ucuza işçi istihdam ederek işçiye ödetiyorsun. Evet. Norm kadro sınırlanmıyor. Yani belediyenin 600 kadrosu vardı 600 kişiyle yapmıyor bu işi. Eğer hepsini yaparsan, sözleşmede adı altında aldıkları, taşeron işçisi adı altında aldıklarını yaparsan 600'den çok daha fazla bir istihdam çıkıyor karşısında. Bunların tamamı o 600'le eşit olarak alınması gerekiyor. eşit olarak alındığı zaman maliyet artıyor diye sen oturuyorsun. Kadro sınırlaması dediğin olayı, ki kadro sınırlaması da belediyelerde siyasi kayırmacılık nedeniyle aşırı istihdamın önüne geçmek için bir kontrol mekanizması. Siyasi kayırmacılık yapmazsın, klientelizm yapmazsın. İşi gerçekten haklı olana yaparsan, öncelikle kamu hizmetlerini önüne alır, kamu hizmetlerinin gerekliliğiyle kendini sınırlandırırsan bunların hiçbirisi ortadan çıkmaz. Bunları ortadan kaldıracak olan şey, yani bir belediyeyi bu yasal çerçevede durduracak olan şey de senin iki seçim arasında belediyeye yapabileceğin etki demektir. Bu da örgütlü güç üzerinden olur. Yani sendikalar üzerinden olur, dernekler üzerinden olur vesaire. İşsiz olduğu zaman, işsiz bir insan kartvizit dahil her yolu kullanarak iş bulmak için elinden gelen her şeyi yaptığı için kınanamaz. O da doğal olarak istedim. Bütün çalışma hakkının öznesi herkestir. Herkes gibi o da yeteneklerine uygun bir işte çalışmak istiyor. Kamu kuruluşuysa evet, kamu hizmetlerinden yararlanmak bir hak olduğu gibi kamu hizmetlerinin üretiminde yer almak da bir başka hak. Hatta bunun verdiği statüyü talep etmek de bir hak. O zaman bunu değerli toplu mantığa uygun bir şekilde yaparsın. Memur olması gerekeni memur kadrosunda alırsın. İşçi olması gerekeni işçi kadrosunda alırsın. Sözleşmeli personeli. Bu kadroda alırsın, geçici işçileri de geçici işlerde çalıştırırsın. Böyle bir güvencesiz, parçalanmış bir iş gücü piyasası yaratmaktan da kurtulmuş olursun. Yeter ki o maliyeti göze al. Öbür taraftan 94 sayılı ILO sözleşmesi var. Sen kamu olarak ihaleye çıktığın her işte kendi işçilerine verdiğin haklardan daha aşağıda hak tanıyarak işçi istihdam edemezsin. Sen 94 sayılı ILO sözleşmesinde yok sayıyorsun. Dolayısıyla kanunla inatlaşıyorsun. İLO sözleşmeleriyle inatlaşıyorsun, yargı kararlarıyla inatlaşıyorsun. Ne adına? Kamu hizmetlerini daha ucuza üretmek anlamında. Daha ucuza ürettiğin kamu hizmetinde de kalite daha kötü oluyor ve toplum bu kez de iktidardaki olan iktidar aidiyeti üzerinden kendi içerisinde parçalanıyor. Her seçim döneminde iktidarda olan belediyelerdeki işçileri ciddi bir korku alıyor bir taraftan. Ya bunlar iktidarı kaybederse biz işimizden olursak korkusu var. Çünkü biliyorlar ki siyasi bir takım referanslarla gelmişler. Bu kaygıyı, bu korkuyu çalışanlara da yaşatmamak için. Öbür taraftan da o işi çok daha layıkıyla yapacağı halde siyasi aidiyeti nedeniyle istihdamın dışında bırakılanlara yapılan haksızlığı da giderecek. Partiler üstü bir anlamda gerçekten kamu hizmetinin mantığına uygun bir istihdam politikası geliştirirsen bu sorunların hiçbirisi sorun olmaktan çıkar.
Peki hocam, var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Bu hafta Adaletin İş Yüzünden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.